Ayrım 34. Akıl Çağı, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 270. Hayvan gebelsin ki zehri sönsün. Dizlerinde, bileklerinde bir gevşeklikle uzun adımlar atarak yürüyordu. İçinde bir korku vardı, ağzı kurumuştu. Sokaklar çok mavi, hava gereğinden çok güzeldi. Alev fitil boyunca koşuyor, barut fıçısı neredeyse patlayacak. Merdiveni dörder dörder atlayarak çıktı, eli titriyordu. Anahtarı kilide zorlukla sokabildi. İki kedi ayaklarına dolandı. Hayvanlar da ondan korkuyorlardı şu anda. Hayvan gebersin. Ustura oradaydı. Açık parlak. Sapından tuttu ve baktı. Sap siyahtı, bıçak beyaz. Alev fitil boyunca koşuyor. Parmağını çeliğin keskin kenarına sürdü. Parmağının ucunda yakıcı ve keskin bir tat duydu, ürperdi. Her şeyi yapması gereken benim elim, kendi elim. Ustura yardım etmiyor insana. O bir hareketsizlikten başka bir şey değil. Elinde kocaman bir böceğin ağırlığıyla kımıldamadan duruyor. Odada birkaç adım attı. Bir yardım, bir işaret bekliyordu. Her şey hareketsiz ve suskun. Masa hareketsiz, sandalyeler hareketsiz, hareketsiz bir aydınlığın içinde dalgalanır gibi hepsi. Çok mavi bir aydınlığın içinde ayakta olan tek varlık, tek canlı. Hiçbir şey bana yardım etmeyecek, hiçbir şey olmayacak. Kediler mutfakta bir yeri tırmalıyor. Elini masanın üzerine bastırdı. Masa bu basınca aynı güçle bir basınçla karşılık verdi. Ne eksik ne fazla. Eşya bir köledir, söz dinler. Keyfince kullanabilir insan. Her şeyi elimi yapacak. İç sıkıntısı ve korkudan uzun uzun esnedi. Korkudan da çok iç sıkıntısı. Dekor içinde tek başınaydı. Onu karar vermeye bir şey zorlamıyor. Vazgeçirmeye uğraşan bir şey yok. Tek başına, yapayalnız karar vermek gerek. Davranışı bir yokluktan ibaret. Bacaklarının arasındaki bu kırmızı çiçek, hayır yerinde değil. Parkenin üzerindeki bu kızıl leke, orada da değil. Parkeye bakıyor. Parke tertemiz, pırıl pırıl. Üzerinde leke için yer yok. Yere uzanmış olacağım. Hareketsiz, nefessiz, pantolonum açık ve yapış yapış. Ustura kıpkırmızı, körelmiş, hareketsiz yerde olacak. Parkeye, usturaya büyülenmiş gibi bakıyor. O kıpkızıl lekeyi, o alev alev yanışı daha güçlü, daha güçlü. O hareketi yapmadan kendiliğinden olup bitebilecek kadar kesinlikle tasarlayabilse. Acı, acıya dayanabilirim. İstiyorum, arzuluyorum bunu. Ama o hareket, parkeye baktı, sonra keskin çeliğe baktı. Boşuna. Hava tatlı, yumuşak, oda ılık gölgelerle dolu. Ustura yumuşak ışıldıyor. Avcundaki ağırlığı yumuşamış. Bir hareket, bir hareket yapmak gerek. Yaşamı ilk kan damlacığın ucunda sallanıyor. Her şeyi, her şeyi yapacak olan elim, kendi elim. Pencereye gitti, gökyüzüne baktı. Perdeleri kapadı sol eliyle. Usturayı sağ elinden sol eline geçirdi. Cüzdanını çıkardı. İçinden 5 tane 1000 franklık aldı. Yazı masasından aldığı bir zarfın içine koydu. Zarfın üzerine Monsieur Delors, Uygen Caddesi 12 diye yazdı. Zarfı yazı masasının üzerine ilk bakışta göze çarpacak şekilde koydu. Ayağa kalktı, dolaşmaya başladı. Karnına yapışık duran hayvanı birlikte taşıyordu. Hayvan onu emiyor, sömürüyordu. Hissediyordu bunu. Evet ya da hayır. Birden paniğe kapıldı. Karar vermek gerekti. Bunun için önünde bütün bir gece vardı. Kendi kendinin karşısında yapayalnız. Bütün bir gece sağ eli usturayı aldı gene. Elinden korkuyor, gözünü elinden ayıramıyordu. Bu el kolunun bitiminde kas katı dimdik duruyordu. Hadi diye mırıldandı ve incecik bir ürperti gıdıklar gibi belinden ensesine doğru tırmandı. Hadi bitsin şu iş. Kendini birden kesilmiş, parçalanmış, koparılıvermiş buluverse, insanın sabah ne zaman uyanıp ne zaman yataktan fırladığını bilmeden kendi uyanmış ayakta buluvermesi gibi. Ama önce o hareketi yapmak gerekti. O utanç verici çirkin hareketi. O çişi gelmiş erkeğin hareketini. Ağır ağır sabırla düğmelerini çözmeye başlamak. Ustanın hareketsizliği parmaklarından eline, sonra koluna doğru yükseldi. Taşlaşmış, donmuş bir kolu olan canlı sıcak bir gövde. Ucunda bir usturayla kocaman, hareketsiz, buz gibi bir kol, bir heykel kolu. Parmaklarını açtı. Ustura masanın üstlerine düştü. Ustura orada masanın üzerinde açıktı. Hiçbir şey değişmemişti. Elini uzatabilir, onu alabilirdi. Ustura kımıldamadan boyun eğecekti. Daha zaman, her zaman daha zaman olacak. Önünde uzun bir gece var. Tüm gece odanın ortasında dolaşıyordu. Artık kendinden nefret etmiyordu. İstediği bir şey yoktu artık. Boşlukta dalgalanıyordu. Hayvan şuracıktaydı. Bacaklarının arasında dümdüz ve sert, pis, iğrenç. O kadar iğrendiriyorsa seni, ne duruyorsun? İşte ustura orada. Seni bekliyor. Hayvanı gebert. Ustura, ustura. Gözlerini usturadan ayırmadan masanın çevresinde dönüyordu. Onu oradan almasına engel olacak hiçbir şey yoktu demek. Hiç. Her şey hareketsiz, her şey suskundu. Elini uzattı, çeliğe parmaklarını değdirdi. Elim her şeyi yapacak. Birden geri sıçradı, kapıyı açtı, kendini merdivenlere doğru attı. Kedilerden biri korku içinde basamakları onun önü sıra atlayarak indi. Daniel sokakta koşuyordu. Yukarıda kapı ardına kadar açık kalmıştı. Lamba yanıyordu. Ustura masanın üzerindeydi. Kediler karanlık basamaklarda dolaşıyordu. Geri dönmesine, yukarı çıkmasına engel olan bir şey yoktu. Odası yumuşak başlı bir sabırla onu bekliyordu. Hiçbir şeye karar verilmemişti. Asla karar verilmeyecekti. Koşmak, koşmak ve kaçmak. Alabildiğine uzağa kaçmak, ışıklara, seslere, başka insanlara doğru koşmak, atılmak gerekti. Başka insanlar arasında herhangi bir insan olmak ve başka insanların kendisine baktığını duymak gerekti. Kral Olaf'a kadar koştu. Kapıyı nefes nefese açtı, içeri daldı. Tıkanarak "Bir viski verin," dedi. Kalbi parmaklarının ucuna varıncaya kadar bütün vücuduyla deli gibi atıyordu. Ağzında mürekkep gibi buruk bir tat vardı. Garson saygılı bir tavırla "Yorgun görünüyorsunuz," dedi. Bu Fransızcayı pürüzsüz konuşan iri bir Norveçliydi. Daniel'e yumuşak gözlerle bakıyordu ve Daniel yeniden çok yüklü bahşişler bırakan, biraz manyak ve zengin bir müşteri kalıbına girdiğini hissediyordu. Gülümsedi. "Çok değil," dedi. "Biraz ateşim var." Garson başını salladı ve gitti. Daniel yeniden yalnızlığıyla baş başa kaldı. Odası yukarıda bekliyordu, hazırdı. Kapı ardına kadar açıktı. Ustura masanın üzerinde duruyordu. O odaya bir daha ayak basamam asla. Kendini kaybedinceye kadar içmek zorundaydı. Sonra saat sabahın 4'ünü çalarken garson, barmenle birlikte onu bir taksiye atar, evine götürürdü. Her sefer olduğu gibi. Garson yarısına kadar dolu bir kadehle bir şişe periye getirdi. "Tam istediğiniz gibi," dedi. "Mersi." Daniel bu sessiz ve huzurlu barda yalnızdı. Sarışın bir aydınlık çevresinde köpükleniyordu. Tahtaların sarışın rengi parlıyordu. Tahta kalın, kıvamlı bir cilayla parlatılmıştı. İnsanın parmaklarına yapışıyordu. Kadehine periyer boşalttı. Viski birkaç saniye fıkırdadı, küçücük kabarcıklar acele acele yukarı yüze çıktı ve dedikoducu kadınlar gibi birbirlerine sokularak fısıldaştılar. Sonra bütün bu küçük kargaşalık duruldu, sona erdi. Daniel üzerinde incecik köpüklerde dolaşan sarı sıvıya baktı. Bozulmuş, açık kaldığı için kesilmiş bireye benziyordu. Barın arkasında görünmeyen bir yerde garsonla barmen Norveççe konuşuyorlardı. "Gene içiyorum, gene." Elini şiddetle savurarak kadehi yere fırlattı. Kadeh paramparça oldu. Barmenle garson birden sustular. Daniel masanın üzerinden sarkarak baktı. Köpüklü sıvı taşların üzerinde bir sandalyenin ayağına doğru tuhaf şekilli parmaklar uzatarak ağır ağır yayılıyordu. Garson koşup geldi. Daniel gülümsüyordu. "Amma sakarım değil mi?" dedi. "Garson yenisini getireyim," dedi. Eğilmiş, sırtını gererek yerleri kuruluyor, cam parçalarını topluyordu. "Evet, hayır," dedi Daniel. Sonra alaylı bir sesle ilave etti. "Bu bir uyarı oldu. Bu gece içmeyeceğim. Bana yarım bardak periye ile limon verin." Garson uzaklaştı. Daniel kendini daha rahat hissediyordu. Çevresinde donuk kalın bir dünya şekilleniyor, oluşuyordu. Zencefil kokusu, sarışın aydınlıklar, sarışın cilalı tahtalar. Mersi. Garson şişeyi açmış ve bardağı yarısına kadar doldurmuştu. Daniel içti ve kadehi bıraktı. "Biliyordum. Yapamayacağım biliyordum," diye düşündü. Sokaklarda adımlarını uzun uzun atarak yürürken, merdiveni dörder dörder atlayarak deli gibi tırmanırken hep biliyordu sonuna kadar gidemeyeceğini. Usturayı eline aldığı zaman da biliyordu. Kendini bir an bile aldatmamıştı. 10 para etmez bir aktördü. Yalnızca en sonunda kendini korkutmayı başarabilmişti ve o zaman da dört nala kaçmıştı. Bardağı aldı ve avucunda sıktı. Bütün gücüyle kendinden iğrenmek, tiksinmek istiyordu. Bunun kadar mükemmel bir fırsat her zaman ele geçmezdi. Pis hayvan, yalancı, korkak, alçak. Bir an başaracağını sandı ama hayır, sözcükler vardı yalnızca. Buna gereken, ah, kim olursa olsun, hangi mahkeme olursa olsun boyun eğecekti ama kendini istemiyordu. Hiçbir zaman gereği kadar cesaret gösteremeyen o kendi kendinden nefreti, o güçsüz, o korkak, o her an tükenecekmiş sanılan ama bitmeyen ölüm halindeki nefreti istemiyordu. Bir başkası bilseydi, üzerinde bir başkasını suçlayan, kahreden bakışlarını duyarak ezilseydi. Ama bunu asla, asla yapamayacağım. Kendimi gene kendim cezalandırmayı bin kez tercih ederim. Saate baktı, 11'di. Gün aydınlanıncaya kadar öldürülmesi gereken 8 uzun saat vardı daha. Zaman akmıyordu. 11. Birden sıçradı. Matthew şimdi Marcel'de, Marcel'le konuşuyor. Tam şu anda onunla konuşuyor. Kollarını boynuna dolamış, müjdeyi hemen vermek için sabırsızlanıyor. Bunu da ben yaptım. Tüm bedeniyle titremeye başlamıştı. Ona boyun eğecek, boyun eğecektir biliyorum. Yaşamını mahvettim. Bardağı bıraktı, ayaktaydı. Gözleri bir yere takılı, dimdik. Kendini ne unutabiliyor ne lanetleyebiliyordu. Ölmüş olmayı isterdi. Ama yaşıyordu. Kendini yaşatmakta ısrarla inat ediyordu. Ölmüş olmayı isterdi. Ölmüş olmayı istediğini düşünüyordu. Ölmüş olmayı istediğini düşündüğünü düşünüyordu. Tek çıkar yol, tek çıkar yol, tek çıkar yol. Yüksek sesle konuşmuştu. Garson koştu. Beni mi çağırdınız? Evet dedi Daniel. Bu sizin. Masanın üzerine bir 100 franklık attı. Bir yolu vardı. Her şeyi düzeltmenin bir yolu vardı. Omuzlarını dikleştirdi ve yürüdü. Mükemmel bir fikir. Kısa bir gülüşle güldü. Kendini usta bir oyunla alt edeceği zaman daima keyiflenirdi. 17. Matthew kapıyı gıcırdamasın diye menteşeleri üzerinde biraz kaldırarak usulca açtı. Sonra ayağını en alt basamağa koyarak eğildi. Ayakkabılarının bağlarını çözdü. Dizi çenesine değiyordu. Ayakkabılarını çıkardı, sol elini aldı, gözlerini kaldırdı. Yukarıda karanlıkta asılı gibi duran pembemsi buluta baktı. Sağ eli merdivenin trabzanındaydı. Kendi hakkında hüküm yürütmekten çoktan vazgeçmişti. Karanlıkta basamakları gıcırdatmamaya dikkat ederek merdiveni çıktı. Odanın kapısı aralıktı, itti. İçerisi ağır kokuyordu. Günün boğucu sıcağı bütünüyle bir tortu gibi bu odaya birikmişti. Yatağın kenarında oturmuş, gülümseyerek bakan bir kadın vardı. Marcel'di bu. Lame kuşaklı güzel beyaz sabahlığını giymiş, itinayla boyanmıştı. Yüzünde önemli ve mutlu günlere özgü anlam vardı. Matthew kapıyı kapattı, elleri iki yanında sarkıt durdu. Var olmanın o dayanılmaz, o tatlı yumuşaklığı boğazına bir yumruk gibi oturmuştu. O tatlı yumuşak duygu buradaydı, burada, bu gülümseyen kadının yanındaydı. Burada açılıyor, yaşıyor, bu hastalık vanilya ve aşk kokulu havaya karışıyordu. Marcel başını geriye atmış, onu yarı kapalı göz kapaklarının aralığından muzip bakışlarla seyrediyordu. Ona gülümsedi ve ayakkabılarını dolaba koymak için duvara doğru yürüdü. Aşk ve sevecenlikle dop dolu bir ses ardından fısıldadı. Sevgilim, Matthew birden döndü ve dolaba yaslandı. Alçak sesle, merhaba dedi. Marcel elini şakaklarının hizasına kaldırarak parmaklarını oynattı. Merhaba. Kalktı, kollarını Matthew'un boynuna doladı ve öptü. Uzun uzun, dilini usulca onun ağzına kaydırarak öptü. Göz kapaklarına mavi far sürmüştü. Saçlarının arasında bir çiçek vardı. Matthew'un ensesini okşayarak, çok sıcak değil mi diye sordu. Ona aşağıdan yukarı doğru doğru, dilini muzip ve mutlu çocuk gibi dişlerin arasına kıstırmış bakıyordu. Güzeldi. Matthew içi ezilerek ev için kuru ve haşin çirkinliğini düşündü. Çok sıhhatli görünüyorsun dedi. Halbuki dün sabah telefonda sesin çok bozuktu. Evet, aptalım da ondan. Ama bugün iyiyim. Hatta çok iyiyim. Gece iyi uyudun mu? Uyudum. Hem de mışıl mışıl. sokuldu, tekrar öptü. Matyo dudaklarının üzerinde onun dudaklarının kadife yumuşaklığındaki dolgunluğunu, sonra dilini duydu. Hareketli, kaygan, sıcacık bir çıplaklık. Usulca geri çekilerek kollarından sıyrıldı. Marcel beyaz sabahlığın içinde çıplaktı. Matyo iri güzel göğüslerini gördü ve ağzına ballı bir tat yayıldı. Marcel onu belinden yakalayarak yanına çekti. Gel yanıma otur. Matyo yatağın kenarına onun yanına oturdu. Eli hala Marcel'in ellerinin içindeydi. Genç kadın acem bir okşamayla bu eli avuçlarında bastırıyordu. Ve Matyo'ya bu avuçların sıcaklığı ta içine kemiklerine kadar yayılıyormuş gibi geliyordu. Burası çok sıcak dedi. Yanıt vermedi. Onu dudakları aralık, yüzünde alçak gönüllü ve inanmış bir ifade hayran gözlerle seyrediyordu. Matyo sol elini usul usul midesinin üzerinden kaydırarak sinsi bir hareketle pantolonun sağ cebine soktu, sigarasını çıkaracaktı. Marcel bu eli gördü, hafif bir çığlık kopardı. "Hey, eline ne oldu?" kestim. Marcel onun sağ elini bıraktı ve yaralı sol eli yakaladı. Bu eli avucunda dikkatle evirip çevirerek inceledi. Sargın çok kirlenmiş dedi. Mikrop kaptıracaksın. Hem çamurlanmış da. Ne yaptın sen? Sokakta gelirken yere kapaklandım. Marcel şaşkın ama saygılı bir gülüşle ona baktı. Elimi kestim, sokakta düştüm, elimi çamurladım. Şu köce bebeğe de bakın. Ne oldu sana böyle? Bir dakika dur. Şu pansumanı değiştireyim. Böyle gezilir mi hiç? Matyo'nun elindeki sargıyı çözdü ve başını salladı. Öf, berbat bir yara. Nasıl yaptın bunu? Teneke mi kestin? Ne oldu ha? Hayır. Dün gece Sumatra'da oldu. Sumatra'da mı? Geniş, solgun elmacık kemikleri. Altın pırıltılı saçlar. Yarın saçlarımı böyle tarayacağım sizin için. Boris'in deliliği dedi Matyo. Yeni bir bıçak almış, avcuna saplayamazsın diye iddia etti. Sen de tabii saplayabileceğini hemen kanıtladın değil mi? Ama sevgilim şu hale bak, elini parçalamışsın. Yazık değil mi sana? Şu zıpçıklı oğlanlar sonunda senin canını okuyacaklar diye korkuyorum vallahi. Zavallı el cihazına bak. Matyo'nun eli alev alev yanan iki elin arasında kıpırdasız yatıyordu. Yara kararmış, cerahatli kabuğuyla iğrenç bir şeydi. Marcel bu eli ağır ağır yüzüne doğru kaldırdı. Bir an gözünü kırpmadan baktı, sonra birden eğildi ve dudaklarını heyecanla bu yaraya yapıştırdı. Matyo, ne oluyoruz diye şaşkınlıkla düşündü. Marcel kendine doğru çekti ve kulağının ucunu öptü. Benimle birlikte olmaktan mutlu musun diye sordu Marcel. Evet tabii, ama öyle görünmüyorsun. Matyo ona yanıt vermeden gülümsedi. Genç kadın kalkmıştı, dolaptan ilaç çantasını çıkarmaya gitti. Şimdi ona arkasını dönmüştü. Üst safa yetişebilmek için ayaklarının ucunda yükselmiş, kollarını yukarı kaldırmıştı. Sabahlığının kolları dirseklerinden aşağı kaymıştı. Matyo o kadar severek okşadığı bu esmer çıplak kollara baktı ve içinde unutulmuş arzuların kımıldadığını duydu. Marcel yürüyüşünde korkutucu bir ağırlıkla ona doğru geldi. Ver bakalım elini. Küçük bir pamuk parçasına alkol dökmüştü. Elini silerek temizlemeye başladı. Matyo kalçasının bir noktasında bu çok tanıdık vücudun sıcaklığını duyuyordu. Şunu tükürükle. Marcel ince uzun zamklı bir yakı parçası uzatıyordu. Dilini çıkardı ve uslu uslu yakının pembe hafif tüylü yüzüne sürdü. Marcel yakıyı yaraya yapıştırdı. Sonra eski pansumanı parmaklarının ucuyla tutarak kaldırdı baktı. Ya bu pisliği ne yapmalı? Sen gittikten sonra çöp tenekesini atarım. Elini temiz beyaz bir sargı beziyle yeniden sardı. Demek Boris seninle iddiaya tutuştu öyle mi? Sen de elini bıçakladın. Vay koca bebek vay. Peki Boris de kesti mi elini? Kesmedi dedi Matyo. Marcel güldü. Seninle iyi oynamış dedi. Ağzına bir çengelli iğne almıştı. Sargı bezini iki eliyle tutup çekerek yırttı. Dişlerini çengelli iğnenin üzerine bastırarak dudaklarının ucuyla sordu. İviç de orada mıydı? Elimi kestiğim zaman mı? Evet. Hayır, Lola'yla dans ediyordu. Marcel iğneyi sargı bezinin ucuna geçirdi. İncecik çeliğin sırtında dudaklarının kırmızı boyası kalmıştı. Tamam, işte oldu. İyi eğlendiniz mi? Eh işte, Sumatra güzel mi? Ne istiyorum biliyor musun? Bir gece seninle oraya gitmek. Matyo can sıkıntısıyla. Sen orada sıkılırsın dedi. Yok canım, bir kerecik. Uzun uzun hazırlanır da öyle gideriz. Hem de seninle birlikte bir yere çıkmayalı çok oldu, değil mi? Bir yere çıkmayalı, seninle bir yere çıkmayalı. Bu evli kadın ağzı birden Matthew'yu sinirlendirdi. Marcy'nin seçtiği sözcüklerden yana şansı yoktu. İstemez miydin? Bak dedi Matthew, sonbahardan önce olmaz bu dediğin. Bir kere senin şimdi bir müddet kendini yormaman gerek. Sonra da Sumatra yaz tatiline girer kapanır. Zaten Lola da Kuzey Afrika'ya turneye gidecek. Peki sonbaharı olsun söz mü? Söz. Marcel bir an sustu, sonra çekingen bir tavırla öksürerek sen dedi. Bana küskünsün biraz değil mi? Ben mi? Evet, önceki gün huysuzluk ettim. Yok canım. Evet, çok sinirliydim. İkimiz de sinirliydik ama senin suçun yok ki. Suç bende yavrucuğum. Marcel birden inanan bir insanın isyanıyla hayır senin hiç suçun yok diye bağırdı. Hiç suçun yok. Matthew dönüp bakmaya cesaret edemiyordu. Onun yüzündeki ifadeyi tahmin ediyordu çünkü. Çok iyi biliyordu ve bu nedeni anlaşılmaz ve hak edilmemiş güvenin açık belirtisini görmeye katlanamıyordu. Daha fazla bekleyemeyecekti. Bak dedi. Cebinden cüzdanı çıkardı ve dizlerinin üzerine koyarak açtı. Marcel boynunu uzatmış, çenesini Matthew'un omzuna dayamıştı. Neye bakayım? Buna. Cüzdanından kağıt paraları çıkardı. Birer birer parmaklarıyla şaklatarak sesinde bir zafer neşesiyle 1, 2, 3, 4, 5 diye saydı. Kağıtlardan Lola'nın hafif parfümü sinsi sinsi yayılmıştı. Matthew bir an Marcel'in konuşmasını bekleyerek sustu, sonra onun ses çıkarmadığını fark ederek dönüp baktı. Marcel başını kaldırmış, gözlerini kırpıştırarak bakıyordu. Anlamış gibi görünmüyordu. Sonra sözcüklerin üzerine basa basa usulca 5.000 frank diye mırıldandı. Matthew bir aile babası tavrıyla parayı yatağın başucundaki küçük masanın üzerine koydu. Evet dedi. 5.000 frank bulmak hiç de kolay olmadı doğrusu. Marcel yanıt vermedi. Dişlerini alt dudağına geçirmiş, inanmayan gözlerle masanın üzerindeki paraya bakıyordu. Birden çökmüş, ihtiyarlamıştı. Matthew kederli ama hala güvenen bakışlarını kaldırarak ben diye kekeledi. Matthew sözünü kesti çabucak. Şimdi o Yahudi doktora gidebilirsin işte dedi. Çok ünlü bir doktormuş. Viyana'da binlerce kadın geçmiş elinden, hem de sosyete kadınları, zengin kadınlar. Marcel'in gözlerindeki ışık sönmüştü. İyi dedi, iyi. Çantadan bir çengel iğne almış, sinirli parmaklarıyla açıp kapıyordu. Matthew devam etti. Parayı sana bırakıyorum. Sanırım Sara seni oraya götürür. Adama parayı sen verirsin. Herif parayı peşin istiyormuş. Bir sessizlik oldu. Sonra Marcel sordu. Parayı kimden buldun? Sen keşfet dedi Matthew. Daniel? Matthew omuz silkti. Marcel Daniel'in parayı vermek istemediğini pekala biliyordu. Jack? Hayır. Telefonda Jack'ın para vermeyi reddettiğini sana söylemiştim dün. Marcel haşin bir sesle, öyleyse ben düşünmekten vazgeçtim dedi. Sen söyle, kim verdi? Kimse vermedi dedi Matthew. Marcel keyifsiz bir gülümsemeyle, herhalde biri verdi dedi. Çalmadın ya. Evet çaldım. Marcel bir an neye uğradığını bilemeden şaşkın baka kaldı. Sonra rüyada gibi, çaldın mı diye tekrarladı. Yalan söylüyorsun. Evet çaldım Lola'dan. Bir sessizlik oldu. Matthew alnının terini siliyordu. Anlatacağım sana dedi. Yüzü yemyeşildi. Marcel ona bakmadan mırıldandı. Ben en çok senin o canavar karıya gitmemeni istiyordum. Marcel düşünüyordu. Dudakları sert ve kuşkucu ifadesini almıştı. Matthew, parayı çaldığım için beni ayıplıyor musun diye sordu. Umrumda değil. Öyleyse ne var? 34. ayrımın sonu sayfa 279.